Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Baycan hocamız ve ben Deniz Süleyman Derin. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk sağdan.
Hocam geçen hafta İbnül Vakt olma konusunu konuştuk. Yani dedik ki bir kahvaltıda otururken bir kaşık bal yesek, o balın tadını böyle bir varsak, o arıları bir düşünsek, tefekkür etsek, hocam baldan daha çok zevk alırız.
Evet.
Yani ya binlerce arı emek vermiş benim için, Allah Allah. Ben ama Rabbim bana hemmet vermiş ki bu kadar arıyı bana hizmetçi kılmış. Normalde bu arılar yani çok yani korkunçtur biraz değil mi hocam? Sokar falan öldürür.
Yani.
Görüntüsü de yani çok hoş değil ama çiçekleri de işte tohumluyor falan. Allah Allah. Bir insan hocam yani bir makine yapsa bu kadar çok fazla iş yapan. Yapamayız değil mi hocam yani?
Büyülenirsen yani bir tane düşünün arı kadar bir şey olsa, drone olsa her yere gidip oradan çekim yapar yani.
Evet.
Yani drone bir dünyada bir drone patlaması var ve drone'la
hepsi
birlikte
hepsi bir iş yapıyor hocam. Çok fazla iş yapmış. Evet. 3-5 tane yapan da var.
Yani ve ama koskoca şeyler. Yani bu arının yaptığı kadar karmaşık işleri yapması rüyasında bile göremez yani.
Yani o çiçekten bu çiçeğe, o ağaçtan bu ağaca tohumları taşıyıp bitkilerin döllenmesini sağlıyor.
Evet.
Size bal yapıyor bu ara. Yani Belki bal yapması yan iş hocam. Dünyanın en güzel gıdası.
Evet.
Şimdi hocam anı yaşamak deyince o anda yediğimizin, içtiğimizin de farkında oluyoruz. Yani teneffüs ettiğimiz havanın farkında oluyoruz. Ormandaysak teneffüs edip Allah'a şükrediyoruz. Yani bir çilek bahçesindeysek, bir meyve bahçesindeysek Allah'ım şu kiraz ne güzel yaratmışsın, bu şeftali ne kadar harika olmuş. Ya hocam şimdi bakıyorsunuz şu meyvelerin tasarımında yani siz meyve tasarımı yapacak olsanız ondan daha iyisi yapmanız mümkün değil.
Evet.
Karpuz tasarımı yapacak olsanız hocam mümkün değil. Çünkü hocam mesela ambalaja bir şey alıyorsunuz, bozuluyor. Halbuki Allah-u Teala o kabuk yapmış, o kabuk daha onu beslemeye devam ediyor.
Hı hı,
bir karpuz bir hafta sonra daha da olgunlaşıyor. Çürümüyor yani kendi kabuğu içindeyse.
Evet. İşte insan farkındalığı arttıkça yaşamdaki derinliği artıyor. Yaşamdan aldığı mesela insanların günümüzde hocam yaşam sevinci diye bir kavram var. Yaşam coşkusu bu çok az. Halbuki eski zaman insanlarında bu çok daha fazladır. Günümüzde insanların aradığı mutluluk adıyla daha çok hazdır. Yani anlık lezzetlerdir. Ama diyelim ki anlık keyfince, zevkince yaşıyor. Fakat sonuçta ortaya bir şey çıkmıyor. Yaşam coşkusu ve sevinci çıkmıyor.
Çünkü hocam o bir insanda tiryakilik oluşturuyor. Hep fazlasını istiyorsunuz.
Evet.
Aynı hocam teşbihat olmasın. Esra orayın kullanmak gibi.
Evet.
Hep biraz fazlasını vuruyorsunuz. En son altın vuruş diyorlar.
Onunla gidiyor.
Adam gidiyor. Halbuki hocam içtiğimiz bir yudum sudan farkında olsak. Ayet-i Kerim hocam bunlar Kur'an'da bunlar çok geçiyor. Gökten o yağmuru siz mi indirdiniz ben mi indirdim diyor Allah-u Teala. O suyu size ben mi verdim? Siz kendiniz mi buldunuz? Hatta hocam Mevlana'da çok güzel bir beyit var. Ayet-i Kerime'de yani diyor o suları diyor toprak yutsa ne yaparsınız? Mülk Suresi'nin sonunda. Diyor ki bir felsefeci diyor Hazreti Mevlana. Tutar diyor toprağa kadar çıkarız. Ne olacak ya? Yutarsa yutsun. Hmm. 10 metreden 100 metreden suyu zorla
çıkarırız.
Hocam rüyasında o filozofa bir yumruk atıyorlar. Göz nurunun suyu kesiliyor.
Of.
Diyorlar ki sabah hadi bakalım kazmayla kazla o göz nurunu, o nurun kaynağının suyunu bul. Hani gözleri kuru deriz ya hocam.
Evet evet.
Göz kurulu bir hastalık biliyorsunuz.
Evet.
Sonra Mevlana diyor ki eğer diyor filozof hatasının farkına varıp tevbe etseydi Allah gözünü geri verecekti. Ama yine inat ettiği için
vermedi.
Kör kaldı diyor hocam.
Ya şimdi düşünün hakikaten hocam gözyaşı satılıyor eczanelerde.
Nasıl hocam bu?
Gözyaşı satılıyor
bildiğimiz
eczanelerde.
Bildiğimiz gözyaşı mı?
Ne alıp şeye damlatıyorsunuz. Yapay gözyaşı tabii.
Anladım,
ama
tabii.
Sonuçta şeyi o dediğiniz göz kuruluğunu gidermek için yani hakikaten ihtiyaç olan bir şey. Şimdi havayı mesela hocam teneffüs ediyoruz. Havasız ne kadar yaşayabiliriz? 3-5 dakika sonra beyin ölümü gerçekleşiyor. Ama hava nasıl ortaya çıktı dersen hocam, hava zamanında volkanlardaki püsküren gazlarla oluşmuş. Yani hani tasavvufta celali ve cemali diye tecelliler ayrılır. Düşünün hocam, celali bir tecelli yanardağ
püskürmesi. Cemal çıkıyor ortaya.
Cemal çıkıyor ortaya.
Şimdi hocam İbnül Vakt olursak o anda istifade ettiğimiz her nimetin farkında varız.
Evet.
Bir adam düşün hocam kafasında kaygılar var. En güzel balı yese, en güzel sütü içse o anda hiç umurunda bile değildir.
Aynen öyle.
Hatta bazen hani zehir yedim derler ya bazı insanlar.
Evet aynen.
Ama hocam farkındaysa der ki ya benim dertlerim var. Onlar dursun şurada bir köşede. Allah onlara inşallah Rabbim yardım eder çözerim. Borçlarımı öderim mesela. Yani yükün altında ezilip kalmaz. Ama Allah bana şu anda şu nimeti vermiş. Ya bunu da keyfine varayım. Biz hocam hep böyle ileride yiyeceğimiz nimetleri düşünerek şu andaki nimetleri yok sayıyoruz.
Evet.
Şu andaki zevkleri, yani Allah'ın verdiği imkanları da kullanamıyoruz bazen.
Kesinlikle. Şey oluyor hocam. Mesela eski fotoğraflara bakıyorsunuz. Hani eskiden albümler vardı. Siyah beyaz fotoğraflar falan. Şimdi üzerinden diyelim ki kimisinin 20 yıl, 40 yıl, 50 yıl geçmiş ama kimisinin üzerinden sadece birkaç yıl geçmiş. Birkaç yıl geçmesine rağmen mesela diyelim ki oturmuşsun arkadaşlarınla birlikte sohbet ediyorsun, muhabbet ediyorsun. Boğaz'da, kenarda ya da dağda, bayırda ya da bir kafede, kahvede. Mesela bakıyorsun oraya, inanılmaz büyülü geliyor sana. Ya ne güzeldi, ne keyifliydi, ne hoştu falan filan. Diyorum ki arkadaşlar, aslında bizim şu an burada yaptığımız sohbet, muhabbet de aynı derecede büyülü, keyifli. Fakat mesele şu, biz şu anda odaklanıp da bunun büyüsünü, şeyini göremiyoruz.
Şöyle diyor hocam, siz burada öyle demiştiniz. Eğer daima geçmiş ya da geleceği düşünür ve asla bugüne yoğunlaşmazsak manevi ya da psikolojik olarak gelişemeyiz. Yani çünkü geçmiş değiştirilemez. Gelecek ise henüz gelmemiştir. Yani geçmiş değiştiremezsin ki. İyi veya kötü. Artık hocam geçen geçmiş. Hocam tekkelerdeki şu şey var ya, bu da geçer yahu.
Evet.
Bu çok hocam benim hoşuma gidiyor. İnsana bazen hocam içinde bulunduğu bela ve sıkıntıdan, hani zannediyorsunuz ki şu andaki hastalığımdan daha kötü hastalık yoktur. Artık ben bittim. Değil kardeşim. Geçer gider. Hakikaten hocam bir sene sonra hastalıktan kurtuluyorsunuz. Çok borçlusunuz. Diyorsun ki öldüm bittim artık. Bir daha ben selamet sahiline çıkamam. Allah yardım ediyor hocam. Borçtan kurtuluyorsunuz. Hocam başınızda bir mahkeme işi oluyor. Kurtuluyorsunuz yani. O yüzden hocam sufiler diyorlar ki vaktin çocuğu ol ve vaktini sen yönlendir. Vakit seni yönlendirmesin.
Evet, şey kısmı hocam, demin vurguladığınız kısım önemli. Mesela psikolojik bozuklukların önemli bir kısmı hocam aslında bir zamana takılıp kalmaktan kaynaklanıyor.
Ya gelecek kaygısı, geçmişte bir kötü hadise geçmiş başımızdan.
Evet.
Mesela bir trafik kazası geçirmişiz.
Geçirmiş ya da aldatılmış ya da hakarete uğramış ya da bir kayba uğramış, orada kalıyor. Şimdi insanın elbette yaşamında şeyler olacak, insanız. Çileler, ızdıraplar, travmalar, karmaşalar, çatışmalar vesaire. Ama orada kal, diyelim ki trafikte bir şey oldu, bir kaza oldu. Orada kalıyor musun sen? Yok, ne yapıyorsun?
Devam
hastaneye gidiyorsun.
Yolunda. Oradan sonra
tamire gidiyorsun vesaire. Hayatına devam ediyorsun. İşte burada hayat devam etmiyor. Anı yaşamak, tasavvufta İbnül Vakt olmak bu bakımdan son derece önemli. Yani geçmişte takılıp kalmıyorsun. Takılıp kalırsan onlar birer psikolojik hastalığa dönüşüyor çünkü. Obsesif kompulsif bozukluk olabiliyor, panik atak olabiliyor. Nedir panik atak mesela? İleride diyelim ki öleceksin, ölümle ilgili olarak bir ölüm bilinci sana gerekirken sanki şu anda ölüyormuş gibi bir moda giriyorsun.
Hocam bunu da herhalde çözüm işte dini güzel anlamakta. Yani Allah-u Teala bize çok güzel bilgiler vermiş. Yani diyor ki ölüm var. Ölümden
evet.
Korkmak lazım ama bu pozitif bir korku olsun.
Evet.
Seni yani
zamanı aktive değerlendir işte. Evet, bak bu evet. Zaman gelip geçici bir zaman yani.
Zamanı israf etme diyor.
Evet. Bu uçsuz bucaksız bir şey değil. Allah'ın herkese verdiği bir nimet. Yani zenginin de hocam bir günde 24 saati var. Yoksulun da 24 saati var.
Hocam bir de şöyle bir şey var mı? Zaman psikolojisi açısından. İnsan hocam zaman hiç bitmeyecek gibi zannediyor. Yani
evet.
Hiç hocam insan ölesine,
en israf ettiği şey zaman.
Öleceğine inanası gelmiyor sana hocam. Yani herkes ölür. Bir ben ölmem. Hocam 80-90'ında çok ağır hasta bir insan bile hiç öleceğini aklına getirmiyor genelde. Yani dediğiniz gibi biraz önce bazı fobilerde ölme korkusu var. Bizde de hocam sanki bir ölümsüzlük algısı var işimizde.
İşte o şeyden ölüm kaygısını bastırmakla ilgili bir şey oluyor yani.
O da ayrı bir ayrı sıkıntı. Bir şey.
Mesela insanların yaşlılıkla ilgili her türlü alameti yüzünden ve bedeninden silmek istemesi. Estetik operasyonların çoğunluğu mesela hocam. Gene aslında bastırılmış bir ölüm kaygısı. Mesela Yalom varoluşu psikoterapi kitabında ölümün çok önemli bir motivasyon olduğunu, insanın yaşamında ölüm kaygısının. Bu ölüm kaygısına baş edebilmek için insanların mesela ünlü olma arzusu hocam. Eski zamanlarda insanlarda ünlü olmak arzusu diye bir şey yoktu. From mesela Erich Fromm bir kitabında onu işliyor. Aslında bu ölüm kaygısının bir tezahürü diyor. İnsanlar ünlü olarak bir anlamda gene de isimlerinin hayatta kalmasını istiyor.
Hocam bunu İmam Gazali de çok güzel şey yapıyor. Ve hocam çok uyarıcı bu. İmam Gazali diyor ki insanlar bazen diyor çocuklarını sever. Çocuğu olduğu için değil. Çocuğun da kendisini görür.
Hmm.
Yani sanki ölse bile ben çocuğumun genlerini arayacağım böyle hani enkarnasyon gibi. %50 yaşarım çocuğumun ruhunda gibi bir algıyla diyor çocuğunu sever. Bunun yanlış olduğunu söylüyor İmam Gazali. Tabii çocuğunu seveceksin.
Evet.
Allah için seveceksin falan ama bu çocuk benim devamım diye seversen bu sefer hocam yanlış algıya da kapılıyorsun. Yanlış yatırımlar yapıyorsun. Çocuğu yanlış olaraya yönlendiriyorsun. Ben doktor olamadım oğlum. İlla doktor ol. Ya çocuk olmak istemiyor. Zoraki çocuğu sevmediği bir mesleği ama ben seviyorum mesleği.
Evet.
Ben olamamışım. O yüzden hocam tabii tasavvuf bir farkındalık meselesi. Kendimizin, etrafımızın, çevremizin. Tabii hocam bu yolda da şunu söyleyeyim. Yine siz bu devamında bu konunun sufi yolunda insanlar derece derecedir. Herkes aynı algı
düzeyinde değil.
Önce hocam işte muhip demişiz.
Herhalde sempatizan aslında tam günümüze yani bir anlamda ifade
edecek. Hocam bu kelimeyi hep kötü kullanıyorlar. Yani terör örgütlerine sempatizan gibi kullanıyorlar. Aslında yani seven demek.
Evet.
Şöyle önce hocam tasavvufu sevmek lazım. Yani bu güzel insanların yoluna özenmek lazım. İş orada başlıyor.
Yani mesela sevmeye sıra geldiği zaman hocam bizde sağcı, solcu, Alevi, Sünni, Türk, Kürt, laik, anti-laik, geleneksel, modern fark etmiyor. Herkes diyelim ki Mevlana, Yunus, Hacı Bektaş dediğiniz zaman akan sular duruyor. Mesela Türkiye'de Nazım Hikmet'i diyelim ki sağcılar sevmez. Necip Fazıl'ı diyelim ki rahmetli solcular sevmez. Ama Yunus'a sıra geldiği zaman sağcı solcu selam durur. Demek ki aslında tasavvufla ilgili çok büyük bir şey var yani. Ortak payda var yani.
O zaman hocam şöyle söyleyelim. Bu maneviyat yolunda ilerlemenin, yani farkındalık yolunda ilerlemenin ilk adımı önce bu yolu sevmek.
Evet.
Tabii tanımak gerekiyor değil mi hocam? Evet. Sevmek için de yani. Tanımadan işte, nasıl seveceğiz?
Tanımak yani şöyle temelde bir sevgi var ama ne yapmak gerekiyor? Açmak gerekiyor. Mesela Yunus günümüze ne diyor? Günümüzdeki problemlerin çözümü için Yunus ne diyor? Mevlana ne diyor?
İşte o zaman hocam müteşebbih oluyorsunuz.
Evet.
Benzemeye çalışıyorsunuz. Yani ben de Mevlana'ya benzeyeyim. Ben de Yunus Emre'ye. Çünkü hocam tek başına sevmek güzel de.
Yeterli yani, bir şey
yeterli değil. Ben peyniri çok seviyorum ama sabah peynir yemediğimse.
Evet. Onun faydası olmuyor sana.
Evet. Veya hocam daha kötüsü. Bir şey seviyorsunuz. Onun zıttını iş yapıyorsunuz. Yani diyelim ki sağlığı seviyorsunuz ama sağlığınızı yok eden sigara, içki ne bileyim işte daha başka
obezite. Ya da işte kendi bedenini hor kullanmak.
Bu da çok var değil mi hocam günümüzde?
Çok. Çok. Yani insan en çok neyi israf ediyor? İnsan en çok kendini israf ediyor aslında. Yeteneklerini, zamanını ve bunu başkalarına da yapıyor. Mesela zaman aynı zamanda hocam bizde ne var? Başkasının zamanını çalmak var. Geliyor mesela yanınıza tamam mı? Sizin işiniz gücünüz var, bir programınız var. Ben bir zaman bir şey vardı, bir arkadaş vardı uyardım. Dedim ki bak ben burada çalışanım mesai saatinde geliyorsun. Mesai saatinde biz 5 dakika şey debiliriz, bilemedin 10 dakika sohbet yapabiliriz ama.
Ama bir saat olduğu zaman olmaz.
Bir saat oldu mu olmaz. Bu defa şey etmeye başladı. Benim yanımda diyelim ki 10 dakika duruyor. Ceketini asıyor sonra ofiste diğer arkadaşların dedim onlar da çalışıyor.
Hocam asal alışmak çok zordur.
Yani onun için zamanımızı çalan insanlara karşı lisan-ı münasip de uyarmak lazım yani.
Hocam ayet-i kerime çok ilginç. Ey kendilerine zulmeden kullarım. Demek kendine ki hocam üzülüm. Evet yani vaktinizi sadece başkasına zaman değil. Hocam başkasının vaktini israf etsin yine kendinize zulmediyorsunuz.
Evet.
Tabi burada iki türlü zulüm. Hem o adamın vaktini aldın hem de kendi vaktini boş yere geçirdin. Yani diyorum hocam duydunuz mu falanca filancayı yemiş veya falanca filanca arabaya biniyor. Ya kardeşim onun arabasına bana ne? Hem de sana ne? Ne seni ilgilendiriyor ne beni ilgilendiriyor. Ama hocam işte biliyor musunuz falan. O yüzden hocam sözlerin en yalanı vehimdir diyor Peygamber Efendimiz. Yani vehimler.
Yani kuruntu.
Başkalarına alakalı böyle lüzumsuz şeyler. Sözlerin en yalanı yani hakikaten yalan bir şey.
Kuruntu insan tabii kendi kendine de yapıyor. Başkası hakkında da kuruntu yapıyor yani.
Evet. O yüzden hocam yani ben dedim ya hani insan bir şey seviyor. Zıttını yapıyor. Bu daha bir ahmaklık hocam ya. Hani bilmeden yapsa anlaşılır da Yani hocam hiçbir hata olmasın. Bir insan bile bile işte sigara içiyor. Doktor daha bir kötü. Aynen. Evet. Belki bir çocuk, bir genç bilmeyebilir. Onu bir başkasında görmüştür. Ergenler. Onu böyle bir fedailik, erkeklik alameti zannetmiştir. Ben de içersem kahraman olurum hevesiyle.
Evet.
Yapabilir. Ama bunu bilen bir adam yapıyorsa, bir sağlıkçı yapıyorsa, bu hocam baya biraz daha affedilmez bir hata sanki.
Bir laf var ya hocam, doktorun dediğini yap, yaptığını yapma yani.
Hatta hocam bu bizim için de söyleniyor. Hocanın dediğini yap, gittiği yolla gitme diyorlar. Esasında hocam şu manada, evvelden hoca efendiler çok daha ağır dini hayat yaşarlarmış, daha güzel. He. O sana fetvayı verir, kendisi takva yapar, sen onu beceremezsin.
He, o
manası söylenmiş.
O yüksek makamdan gidiyor.
Şöyle yani, hoca efendi sana 5 vakit namaz kıl der. He. Ama belki hoca efendi sabaha kadar teheccüd kılar. Gece namazı kılar. Sen onu yapamazsın. Şimdi ise hocam tam tersine bir algı ortaya çıkmaya başladı. Maalesef bu da çok bizim için bir dezavantaj. Ya işte onlar her şeyi iyisini söylerler ama kendileri yapmazlar. Hocam bu da Saf suresinde bir ayet-i kerime var. Ey iman edenler, niçin yapmadıklarınızı söylersiniz. Şuradan geldik hocam. Seviyorsak sevdiğimize benzeyeceğiz.
Evet.
Peygamberi çok seviyorum. Ama elin cebine gidip infak etmiyorsun. Ezan duyuyorsun, hiç oralı değilsin. Demek ki sen peygamberi fazla sevmiyorsun demeyelim hocam da, seven adama
Sevginin gereğini yapmıyorsun yani.
O yüzden hocam bu konularda sanki biraz bugün ihmal ediliyor gibi geldi bana. O yüzden hani muhip, müteşebbih, bir de mutasavvuf diyorsun hocam. Onun ikinci bölümüne gireriz inşallah. Bugün hocam muhip ve müteşebbih olmak bile mesele yani.
Evet.
Yani neyi seveceğimizi bilmek de mesele.
Evet, yani onun için insan şey, yani sevecek bir şey bulamıyor mesela insanlar. Diyelim ki anneler bile çocuklarını yetiştirirken başlangıçta aşırı sevgi gösteriyorlar. Ama bu aşırı sevgiyle çocuklarını son derece narsist, bencil yetiştiriyorlar.
Sonra nefret ediyorlar falan.
Ondan sonra nefret başlıyor, evet.
Çünkü çocukta beklediği saygı, sevgiyi göremiyor.
Çocuk çünkü sadece bu defa, hani anneler çocuklarına derdi ya, bak sevmem seni böyle yaparsan. Şimdi çocuklar diyor ona anneye.
Hocam geçen bir yerde bahsediyor. Bir anne çok uğraşmış çocuğunu yetiştirmek için. Yani üniversiteye gitsin, falanca bölümü kazansın diye.
Evet.
Sonra bir gün evladım demiş, bir bardak su getir deyince, ben senin uşağın mıyım demiş.
Vay.
Hocam orada tabii film kopuyor işte.
Evet.
O anda annenin bütün şeyi bitiyor yani, sabrı. O kadar uğraşmış, gece uykusuz kalmış, çocuğunun test kitapları için masraflar etmiş falan filan. En son mükafat hocam bu olmamalı herhalde. Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Hocam şimdi Ali Rıza Bayzun hocam, muhip dedik, maneviyat yolunu sevenler.
Evet.
İkincisi müteşebbih, bir adım ötesi. Ben de onlar gibi olayım.
Çalışıyor.
Hocam günümüzde tam tersi bir istikamet var. Yani insanlar böyle batılı sanatçılar, böyle punk yapan acayip saç modeller olan tipler, ağzını burnunu deldiren, efendim sağını solunu kazdıran.
Evet.
Hocam bu vücut bizim için emanet, biliyorsunuz bu dövme falan yapmak da haramdır. Allah en güzel şekilde size bir vücut vermiş, deri vermiş. Siz bu deriyi hocam dağlayarak, içine değişik boyalar katarak o mükemmel olan şeyi bozuyorsunuz.
Evet.
Hocam ben sizin elinize gelip en güzel duvarınıza bir kova boya serpsem kabul eder misiniz? Çamur sürsem o duvara. Kim kabul eder?
Yani gerçekten şey, özellikle deri altına yapılan ve kalıcı olan dövmeler. Yani insan aklı almıyor ama bildiğin işkence yani.
Hocam kanserojen tarafı da var bunun. Yani hastalıklara davetiye. O deri o kadar harika yaratılmış ki hocam. Sağlıksız maddeleri dışarı atıyor. Sağlıklıyı içeri alıyor. Teneffüs ediyor. Kirleri, pasları, terleri atıyor. Müthiş bir vücudumuz hocam, en büyük organımız derimiz.
Evet. Yani bunu bu kadar hor kullanmak da çok garip bir şey yani.
Ve hocam bunu işte günümüzde maalesef televizyonlar, basın, yayın bunları hocam şey olarak gösteriyor. Böyle modern şarkıcılar işte her taraf omuzları falan böyle dövmeli falan filan. Gençlerimiz de hocam buna özeniyorlar.
Evet.
Ben de yaptırayım diyor maalesef. Dövme dükkanları yavaş yavaş İstanbul'da çoğalmaya başladı. Ben İngiltere'de bulmuştum. Orada çok fazla görüyordum her tarafta. İnsan hocam böyle kendilerine zulmet diyoruz ya işte.
Evet.
Kendi kendine zulmet, kendi derisine. Gözünü hocam işte Allah göz vermiş. Onu, gözün rengini beğenmiyor mesela. Başka bir şey takmak istiyor. O ne, o lens falan takıyorlar.
Evet.
Yani hocam saçını işte değişik şeye sokalım. Burnunu kestirelim. Tam hocam bir kısmı bunların normal. Hani
zaruretten kaynaklı ama şey mesela Michael Jackson'ı düşünün hocam. Siyahi bir sanatçıydı. Ömrünü şey beyazlaşmak için adadı.
Tam beyaz olacakken öldü sanki hocam değil mi?
Evet ama mesela yüzünü gizlemek zorunda kalıyordu. Yüzü o kadar bozulmuştu ki hocam şeylerden.
Ameliyatlardan.
Estetik operasyonlardan. Zaruret kabulünden olanlar eyvallah da onun dışındaki estetiklerin riski çok yüksek, bedeli çok ağır. Ama günümüzde hocam mesela bir kadınla kocasının arasına girebilirsiniz. Ama bir kadınla estetikçisinin arasına giremezsiniz yani.
O kadar.
O kadar.
Hocam bir botoks falan diyorlar işte. Yani deriyi öldürmek mi bir şekilde? Deri artık o haliyle kalıyor ama deri şeyden kopuyor yani. Vücuttan kopuyor sanki.
Tabii şey mesela jest mimikleri kaybediyor. Kırışıklıkları genellikle gidermek için yapıyorlar botoksu. Ama jest mimikler donuk bir hale geliyor.
Hocam kısmi felç değil mi yani?
Bir anlamda
felç
öyle.
Oluyor yani evet. O yüzün o bölgesi. Tabii yani müspet menfaat etkilenmez hale geliyor.
Tabii yüzden bir şey anlayamıyorsunuz o zaman yani.
Evet.
Hani böyle psikopat tipler vardır. Bakarsın yüzüne bu seviniyor mu, üzülüyor mu, şöyle mi düşünüyor böyle bir yüzden hiçbir şey çıkartamıyorsunuz anlam. Beton bir surat yani.
Eyvallah. O yüzden hocam şuradan geldik. Kimi seveceğimizi, neye benzeyeceğimizi aman dikkat edelim yani yanlış örnekler. Yanlış şeyhler edinmeyelim kendimize.
Evet, evet.
Şeytanı kendimize rehber edinmeyelim. Yani şeytana benzeyen tipler. Hocam Mevlana şöyle buyuruyor. Yani bazı insanlar diyor buna şeyatunul insler ayette geçer. İnsan şeytanları. Normal şeytanlar bir konuda başarılı olamayınca insan şeytanının yardım istiyorlar hocam. İnsan şeytanı o kadar güçlü ki işte vücuduna böyle işkence yapan bu adama gelip sizi ikna ediyorlar. Şeytan size gelip bir şey dese inanmazsınız. Yani vücudunu kes parça dese yapmam dersin ama bir insana görüyorsunuz, çok da güzel olmuş deyip siz de körü körüne adam peşinden gidebiliyorsunuz. Hocam üçüncü şey artık bu hocam daha böyle bir tasavvufi, mutasavvuf, sufi yolunda ilerlemekte olanlar artık güzel
insanları
seviyorsunuz, Mevlana'yı seviyorsunuz, işte Nefeyim, Bahattin Nakşibendi'yi seviyorsunuz, İmam-ı Rabbani'yi seviyorsunuz hocam. Onların yoluna girip onlar gibi olmaya başlıyorsunuz herhalde.
Evet yani artık orada seyir başlamış, ilerlemiş. Orada olmak çok güzel bir şey tabii.
Ama hocam garantisi yok yani yola girmiş olmak da yolun tabii, sonuna varmış olmak manasına gelmiyor.
Gelmiyor yani tökezleyebilir, geriye dönebilir yani Allah göstermesin. Ama muhip olmak bile güzel bir şey yani başlamak açısından yani.
Hocam bunu İmam Gazali çok güzel açıklar. Bütün insanın amelleri bir düşünceyle başlar. O yüzden sufiler hocam düşünce yönetimine çok ağırlık veriyorlar.
Evet.
Havatır diyorlar. Lüzumsuz düşünceler. Zararlı düşünce kalbin içine sokma bir kere. Ha kalbine o virüs girdiyse işte gözüne kötü bir yere baktın hocam. O kötü manzaradan kötü bir hayal oluştu beyninde. O düşmanın attığı bir oktur. Hadiste geçtiği üzere haram bakışlar kalbe atılan bir oktur diyor. Bir noktadır, kara noktadır. Çoğaldıkça kalp kapkara olur. O yüzden hani bu hocam düşünce yönetimi, duygusal yönetim bizim tasavvuf hocam çok derin konulara giriyor esasında.
Evet çağımızdaki en yaygın problemlerden bir tanesi o. İnsanlar beyinlerine mesela ben beynimi yönetemiyorum diyor. Aklım benim düşünmek istediklerimi düşünmüyor diyor. Benim düşünmek istemediklerimi düşünüyor diyor.
Yani hocam bazı filmlerde böyle kontrol dışına çıkan robotlar falan oluyor ya.
Evet evet.
Sahibini yok etmek evet. isteyen böyle yapay zekalı robotlar falan.
Evet,
sanki
evet.
hocam teşbih de hata olmasın bazen beynimiz...
Evet.
Kontrolsüz bir şey gibi, yapay zeka gibi bizim aleyhimize, hadiste geçiyor aslında hocam, insanın evet. en büyük düşmanı, iki taraf arasındaki nefsidir diyor ya.
Evet.
Tam o konu hocam yani.
Ya şimdi hocam düşün ki sofraya oturuyorsun, kendini kontrol edemiyorsun. Arkadaşlarla arasın, kendini kontrol edemiyorsun, zamanını israf ediyorsun. Sofradasın, her şeyi abur cubur yiyorsun. İşte bir yerdesin, ona odaklanamıyorsun. Burada da böyle bir beynine mukayyet olamıyorsun. Zaten tasavvuf bir anlamda aslında kendine mukayyet olmayı öğretiyor insana.
Haddini bilmek, kendini kontrol etme, nefsini tamamen kontrol almak. Esas hocam biz tasavvufta ölüm yani manevi ölüm diyoruz. Hani ölmeden önce ölün diye bir hadis-i şeriften bahsederler. Çünkü o aşırı nefsani güçlerimiz ölmediği sürece ruhumuza huzur yok hocam.
Evet, onlardan dediğiniz gibi yani sonuçta bunlar o insana yaşam coşkusu kazandıracak olan şeylerdir. Yoksa şey gibi düşünmesin, böyle hayattan kopuk bir insan gibi yaşayacağını düşünmemeli yani.
Şimdi hocam burada güzel bir konuya da girmişsiniz. Yani yola girip de soracağım, yolu istismar edenler var, kötüye kullananlar var. Bunlara mustasvif deniliyor. Şöyle diyor Sufiler, Süleymi Hazretleri. Sufi yolundan olduğunu iddia edip de kulluktan ve hizmetten geri duran, niyetini temizlemeyen, tasavvufun hakkını vermeyen, kendisinde olmayan bir şey iddia etmiştir. Maksadı insanları kandırıp tasavvufu bir geçim aracı yapmak ve böylece onların sırtından geçinmektir.
Ki yani Süleyman Hazretleri ne zaman yaşamış değil mi hocam? İmam Gazali'den önce.
Evet, yani bayağı önce yaşamış. Şimdi hocam bu daha da kötü. Yani evet. Güzel bir yola giriyorsunuz ama niyetiniz kötü.
Evet.
Ya tıp fakültesine giriyorsunuz hocam, teşbih hata olmasın.
Evet.
Amacınız ile doktor olup herkesi asmak kesmek, zengin olmak. Hı-hı. İnsanların sağlığını kaybetse bile tek amaç benim maddi çıkarım demek gibi düşünün. Sanki hocam öyle bir şey var. Bu daha, evet, da tehlikeli.
Daha tehlikeli.
Hiç girmeseniz daha iyi.
Evet. Bu niye burada oluyor? Çünkü burada insanları sömürmek için bir şey görüyor. Bir fırsat görüyor. Çünkü maneviyatı, tasavvufun cazibesini, insanların kalbini sana açmasını bir şey olarak kullanıyor.
Hocam geçen hafta konuşmuştuk. Hani bu batınilik falan demiştik.
Evet.
Yani
evet.
Dini
sahte
bozarak.
Sahte maneviyat ekolleri. Evet.
Yani dinin içini boşaltarak insanlara hoş gelen bir din ortaya çıkarmak ve evet, buradan da bir tabii getirisi var hocam bu işin.
Evet.
Televizyonlara çağırıyorlar sizi, ne bileyim işte sizi rehber diyorlar, büyük diyorlar, önünüze dünyayı seriyorlar.
Evet.
Müthiş bir çıkar hocam çarkı var bu işte, maalesef günümüzde de bunu çok görüyoruz.
Çok. Şey hocam, demin ölmeden önce ölme mevzu vardı ya.
Evet.
İsmail Hakkı Bursevi 1725'te vefat etmiş, bu arada not edelim. Şey diyor, 4 tane ölüm yaşamak gerekir diyor. Ölmeden önce ölmek için. Birinci ölüm diyor, kırmızı ölümdür. Kırmızı ölüm diyor, nefsimizin isteklerini yerine getirmemek. Nefsimiz dediği şeytani benliğimiz anlamında.
Yani lüzumsuz, gereksiz.
Evet ve insana bunlar hem diyelim ki insanın obeziteye karşı direnmesi.
Hocam tam doydunuz, yani artık ihtiyaç kalmadı ama evet, nefis diyor ki ya bir tane tatlı ye. Bir tane daha şey iç.
Evet.
Sizi hocam böyle zehir haline getiriyor bütün
yediklerinizi. Aynen öyle. Kırmızı ölüm bu. İnsanın aşırı isteklerine karşı, kendi isteklerine karşı direnmek. Beyaz ölüm sonra diyor.
Hocam bu konuda bir şey söyleyeyim.
Yani tabii. Bizim
tasavvuf bütün ihtiyaçlarımızı yok saymaz. İmam Rabbani buyuruyor ki yazın diyor soğuk bir su içmek, kışın biraz kalın elbise giymek zühde aykırı değildir.
Evet.
Dinin ruhuna aykırı değildir. Dinin ruhuna aykırı olan hocam çok çok fazla mübahları o kadar yapıyorsunuz ki artık. Yani bir bardak su içmek yerine işte 10 bardak meşrubat içiyorsunuz. Yani bir dilim ekmek yemek yerine koca ekmeği yutuyorsunuz falan.
Ya da bunları gösteriş için yapıyorsunuz. Mesela giyiniyorsun, maksadın giyinmek değil hava atmak yani.
Eyvallah.
Şey beyaz ölüm diyor hocam. Az yiyerek nefsin enerji kaynağını kesmek. Az yemek, aşırı yemek. Süremi Hazretleri vurguluyordu. Aşırı yemek diyor, insanı aklından her zaman bir şey noksanlaştırır diyordu
hocam
mesela.
Hocam bir de şunu ben belki size biz gözlemde bulunuyoruz. Zayıf insanlar hocam, az yiyenler ileri yaşta hastayken bile hala hocam bedenlerini kontrol ediyorlar. Merdiven evet, çıkabiliyorlar. Kendi işlerini kendilerine hocam görebiliyorlar. Yani bu hepimizin başında olan bir hocam hastalık. Kendimize hatırlatma olsun. Yani ileri yaşlarda insan yeme içmeyi kontrol edemezse önce kendi başına büyük bir dert almış oluyor bence.
Kesinlikle. Sonra yeşil ölüm diyor hocam. Yeşil ölüm gösterişsiz elbiseler giyerek riya ve kibirin üstesinden gelmek.
Vallahi hocam bu bugün çok lazım ya. Yani şu manada lazım. İşte kılık kıyafet moda sektörü aldı başını gidiyor.
Ve başkaları için giyiyor insanlar. Kendileri için değil. Giyinmek için değil yani.
Özellikle hocam erken çocuklar olanlardan duydum ben bunu. Kızım diyor sana şu ayakkabı alayım. Çok güzel, çok kalite, 50 lira. Yok baba 250 liraya diyor. Şu markayı alacaksın.
Marka tabii.
Almazsan diyor okula ben gidemem diyor.
Gider.
Aldığı ayakkabı da hocam 5 para etmez belki. Sırf markası için.
Evet.
Kılık kıyafet almak. Hocam çünkü, bence bu çözüm güzel bir çözümmüş.
Evet. Dördüncüsü diyor siyah ölüm. Siyah ölüm nedir? Tahammül sınırlarını genişleterek güneş gibi herkesin üzerine doğmak.
Sabrımızı artırmak.
Evet. Yani incitmemek ve evet aynı anda düşündük yani. İncitmemek ve incinmemek tabii.
Hocam bugün de çok incinen bir millet haline geldik. Yani böyle romantik.
Çok alıngan.
Evvel evet. Çok Türk filmler vardı böyle. Bir şeye kırılır, yıllarca küs gider falan. Böyle hocam alıngan bir insan tipi var günümüzde. Alınganlık tabii hocam öfke patlaması yapıyor, o da var.
Evet, sonuçta alınganlıkta biz sadece kendimize zarar vermiyoruz. Bir de diyelim ki alındığımız insan dostumuz olabilir ya da çevremizden bir insan olur. Onun için de kırıcı oluyor. Çünkü onun maksadı öyle bir şey değil.
Hocam burada vehimler işte. Yani sizin evet. sözünüzden ben vehmimle sizin kastetmediğiniz manayı üretiyorum. Evet. O yüzden Allah Resulü en yalan söz insanın kafasına ürettiği vehimlerdir.
Çünkü insanın beyni de hocam şey gibi muhteşem bir senarist. Acayip üretir kendi başına yani. Bir dizi üretir. Bitmeyen bir dizi üretir yani. İşte orada kuruntular olur, vesveseler olur, takıntılar olur, karmaşalar olur. Ama bitmeyen bir dizi üretir yani.
Şimdi hocam oradan şuraya geldik. Devam ediyor Süleyman Hazretleri'nin sözleri. Bu tür sahtekarlara tasavvuf onlara lanet eder. Şeytan ona yaklaşır, melekler ondan uzaklaşır. Allah ona gazap eder, hakiki tasavvuf erbabı onun düşmanı olur. Yani maneviyat yolunu kendi çıkarları için kötüye kullananlardan hocam melekler kaçar, şeytanlar onların avanesi olur. Hocam işte o yüzden gerçek maneviyat erbabını sevmek, peşinden gitmek, sahtekarlarını da hocam zaman zaman ifşa etmek gerekiyor. Özellikle insanların dinine, parasına, ırzına.
Evet.
Tasavvuf dedin hocam bugün maalesef. Hocam bunu şunu da söyleyeyim, yani bu hep bize böyle hacı hoca gibi algılıyoruz da tam tersine bu meditasyon dernekleri, yoga dernekleri falan var. Orada çok fazla var.
Tabii. Yani çok fazla ve şey yani zaten bazı şeylerden çıkartmak gerekiyor. Nedir? Çok temel insani prensiplere aykırı davranıyorsa hocam, artı bu yola girdikten sonra aşırı zenginleşiyorsa, insanları yetiştiriyor görünürken insanların ruhlarını köleleştiriyorsa,
yani kendine köle yaratmak, mankurtlaştırıyorsa.
Evet. Yani bu dediğiniz gibi diğer alanlarda çok var. Mesela şeyler de var oralarda. İsim vermeyeyim. Geçen yıllar Türkiye'nin Azerbaycan kökenli çok ünlü bir yoga ustasının cinsel istismarlarıyla ilgili şeyler çıkmıştı. Yakın çevresinde yetişkin kadınlar bunları yapıyordu, söylüyordu, ifşa ediyordu. Sonuçta bunun yani yoga olduğu için demiyoruz. Yani insan olan her yerde sömürü olur, bunlar olur ve bunlara karşı şey etmek gerekiyor. Teyakkuzda olmak gerekiyor.
Hocam şöyle demişsiniz bu eserinizde. Kimi mustasvifler haramların ermişler için mübah olduğunu savunmuştur. Çünkü hocam diyor ki o yoga işte ustası artık ben diyor biz hepimiz aydınlandık. Artık aramızdaki cinsel sınırlar kalkmıştır falan gibi. Evet. Veya işte maddi olarak müritlerin, talebelerin, öğrencilerin servetlerini onları hipnotize ederek bir şekilde onları alan hocam şu grupları evet. görüyoruz. Öyle diyor
ne
hocam.
Yapıyor? Bunlar kamufle ediyor. Diyelim ki bir vakıf ve dernek kurarak oraya bağışlatıyor. Ama o vakıf ve dernek kimin tasarrufunda? O ustanın tasarrufunda.
Yani İstediği gibi. Evet.
Yani doğrudan el koymuyor insanların servetine ama dolaylı olarak bu işi yapabiliyor yani.
Peki ermişlerden mükellefiyet, yükümlülük düşer mi? Kelebazi'nin cevabı hocam şöyle. Sufilere göre en yüksek mertebelere ulaşan, en şerefli makamlara sahip bulunan evliya bile dini hükümleri yerine getirme konusunda gevşek ve ihmalkar davranma hakkına sahip değildir.
Evet.
Hocam demek ki gerçek sufi ile sahtekar arasındaki fark bu.
Evet.
Yani bir adam ben sufiyim deyip de müritlerin parasına, ırzına tasarruf ediyorsa bu adam bunu yapma hakkı yok.
Ya da işte namazdı, oruçtu bunların gereğini yerine getirmiyorsa.
O zaman ben maneviyat büyüğüm diye öne çıkması.
Onun bir anlamı yok.
Bir manası.
Ha şu yani bir insan diyelim ki sufi yolunda olduğu halde namazını aksatıyor olabilir. Alkol içki bile kullanıyor olabilir. Ama orada ne için girmiş? Oraya bunlardan kurtulmak için girmiş. Ama bunu meşru görmek bu başka bir şey. Bazen şey diyorlar. Ya diyorlar işte o sufi yoluna mensup ama bir sürü yanlışı var. Zaten adam tedavi için gidiyor oraya ki.
Mevlana Hazretleri buyuruyor ki etrafında böyle tabii günah işleyen tipler var. İçki içen tipler var. Ya üstad diyor sen niye bunlarla berabersin? Ya diyor onlar böyle ki onların ben şeyhi olmak için, tedavi etmek için oradayım. Onlar böyle olmasaydı ben onların müridi olurdum diyor. Ya onlar hiç bunlar olmasaydı evet. Ben onlara gider mürid olurdum yani. Şimdi tamam, bir insan hatası olması başka hocam. O hatasını manevi terbiyenin bir gereğiymiş gibi yutturmaya kalkması başka.
Evet, evet, evet. Tam o nokta, orası kritik nokta. Ya insanlar da hocam şey olmalı artık yani. Aklını kullanmalı, bakmalı, görmeli. Yani bu kadar saftirikliğin bir anlamı yok yani. Bu kadar sömürüye açık olmanın bir anlamı yok.
Hocam işte özellikle seçim zamanı falan böyle hani oluyor bunlar. Falanca bir grup olmadık kötü yani. Hem ülkenin ekonomisine zarar verecek bir partinin peşine takılıyor falan. Tabii ya diyorsun, niye aklını kullanmıyorsun kardeşim? Yani bu kadar bir insan hani kör olur. Özgürlüklere karşı zamanında insana zulmetmiş. Efendim dini serbestliği tamamen yok etmiş partiler var. Bakıyorsun hocam dini gruplar bile bu partinin peşinden koşabiliyor. İşte dediğiniz gibi hocam mankurtlaştırma evet. Ve akıl tamamen devre dışı bırakma meselesi var burada. O yüzden hocam biz şunu söyleyelim kıymetli dinleyicilerimize. Bizim bu programımızın amacı da tasavvuf ve insan psikolojisinde bu tür bozuklukları da göz önüne getirerek bunlardan inşallah kurtulmak olsun diyerek hocam. Programı bitirelim. Var mı hocam son söyleyeceğiniz birkaç cümleniz, yoksa kapatayım?
Allah'a şöyle bir dua vardır. Allah'a hep iyilerle karşılaştırsın diye.
Amin.
Ben diyorum ki.
Eyvallah.
Duayı şöyle yapalım. Hı. Allah, kötüler de bizim sınavımızdır. Yani bizi Allah kötülerle de karşılaştıracak. Diyelim ki Allah'ım bizi kötülere karşı ayık ve uyanık eyle diye dua edelim yani.
Hem iyilerle karşılaştır, kötülerle karşılaştığımız zamanda
ayık ve uyanık eyle.
Amin diyorum hocam bu duanıza.
Yoksa şey oluyor yani, iyi insanlar şeyden çekiliyor sosyal hayattan, niye kötülerle karşılaşıyorum diye. O zaman meydanı daha fazla bırakmış oluyoruz yani.
Doğru söylüyorsun hocam. Çok teşekkür. Kıymetli Ali Rıza Bayzan hocam. Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisi programında bize verilen sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar hepinize Allah'a ısmarlatıyoruz. Hoşçakalın efendim.